Ayrım 11, sayfa 99. Envai çeşit erkeğe rastlamak mümkündü burada. Her dilden konuşan, her telden çalan. Alı çıkmış zamparalar, namlı kabadayılar, kabadayı müsveddeleri, şıp sevdiler, miras yedi beyler, miras yemiş meteliksiz kalmış beyler, dükkan içinde dükkan saklayan antikacılar, rakip kumpanyaların casusları, Venedik yahut Ceneviz asıllı beratlı tercümanlar, Galata bankerleri, Pera salonlarının zarif dans hocaları, Paris'te ne giyiliyorsa şipşak diken terziler, şekerlemeciler, iki dirhem bir çekirdek asilzadeler, dekoratörler, kara kaftanlı kürk kalpaklı çerkesler, koca göbekli Rum meyhaneciler, İngiliz dişçiler, sert çehreli bedeviler, saz benizli acemler, bu aralar müşterilerine Viyana usulü yumurtalı çörek yetiştiremeyen fırıncılar, şarap ithalatçıları, görkemli baloların müdavimleri, görkemli baloların müdavimleriymiş gibi yapanlar, çalgıcı Ruslar, Fransız fotoğrafçılar, Ermeni matbaacılar, İtalyan mimarlar, Piştoğlu Arnavutlar, Yahudi tüccarlar, Abhazlar, Abazalar, Sırplar, sosyetenin şaşmaz simaları, doğu dilleri uzmanları, konsolosluk mensupları, muhabbet tellalları, İstanbul efsanelerinin peşinde koşan define arayıcıları ve onları peşlerinde koşturan hayal simsarları, arzuhalciler, kitabın dilini okuyan sahaflar, altının dilini konuşan sarraflar, harflerin dilini susan hattatlar, ketebe takımı, gemi zabitleri, rejim muhalifleri, rejim yardakçıları ve daha niceleri. Takım taklavat buradaydı. Birbirlerinden sokakta selam. Kavgada aman esirgeyen bunca erkeğin vişne rengi çadırın doğusunda toplaşmalarının tek bir sebebi vardı. Label Anabel'i görmek. Bütün bunlar keramet mumi keşkememiş efendinin başının altından çıkmıştı. Cin gibi adamdı zaten. Doğuştan bir acayip gelmişti bu aleme. Çocukken de böyleydi, büyüdüğünde de. Kıpır kıpırdı, yerinde duramazdı. Aklına koyduğunu tez zamanda kotarır, kotardığından çabucak sıkılırdı. Hem insanları şaşırtmaya bayılır, hem de şaşılmayacak işlere, şaşırdıkları için onlardan soğurdu. Akıllara ziyan işler peşinde koşar, yattığı her uykudan yepyeni meraklarla kalkar, vıdı vıdı konuşur, harıl harıl koştururdu. Buna rağmen ona bakanlar çoğu kez hareketsizliği gördüğünü sanırdı. Bakışları ifadesizdi çünkü. İncecik çekilmiş gözleri hissiz ve sanki her türlü duygudan azadeydi. Gün geldi, altı ablasının altısının da münasip gördüğü bir eş bulundu keramet mumi keşkememiş efendiye. Gelin, yedi mahallenin tekmil çöp çatanlarının beğenisini toplayacak kadar güzel ve maharetliydi. Yalnız bir kusuru vardı, dipsiz göle yuvarlanıvermiş bir taş kadar suskun olması. Doğuştan sağır ve dilsizdi. Geldik gecesi, tülden duvar kalktığında birbirlerini ilk defa gördüler. Gelin, hayretten fal taşı gibi açılmış gözlerle uzun uzun baktı karşısında duran adamın gözlerine. Bu gözlerde ne saadet vardı ne merhamet, ne hiddet vardı ne meymenet. Bundan böyle Allah'ın her sabahı yanında uyanacağı gözler yetim kızın çeyiz sandığı kadar boştu. Genç kadın durup dururken ağlamaya başladı. Üç damla gözyaşı akıttı iki gözünden. Keramet mumi keşkememiş efendi yan yana dizdi damlaları ve hece hece okudu karısının dönmeyen dilinin yana yakıla anlattıklarını. Dedi ki damlalar, canım efendim, bırak beni gideyim. Ne dilim var benim ne kulağım. Ben kendimi bildim bileli gözümle yaşarım. Gözümle işitir, gözümle söyleşirim. Gözleri okur, gözlerimle yazarım. Lakin senin gözlerin gibisini daha evvel hiç görmemiştim. Gözlerin sanki kapalıdır. Ve eğer kapalıysa hiçbir şey anlatmaz. Benim dilim konuşmaz, seninse gözlerin. Ne olur de bana, biz beraber nasıl geçiniriz koca bir ömrü? Gencim daha, gözüm efendim, sal beni gideyim. Yoksa senin gözlerin bana mezardır. Keramet mumi keşkememiş efendi, tek kelime etmeden yataktan kalktı. Bir ayna aldı, gözlerine baktı. Keramet mumi keşkememiş efendi, tek kelime etmeden aynayı kırdı. Gün ağarınca karısının toplanmasına yardım etti. Sessiz sedasız, vedasız çıkıp gitti genç kadın. Mayhoş bir yavaşlıkla kapandı dış kapı. Ve hep kapalı kaldı. O andan itibaren keramet mumi keşkememiş efendi evinden dışarı adımını atmadı. Hiç kimseyle görüşmek istemiyor, bütün davetleri geri çeviriyor, endişeli dostlarına kapıyı açmıyordu. Altı ablası da üzüntüden perişan olmuştu. derdine derman olur mu diye tekrar evlendirmeye çalıştılar. Birbirinden güzel, birbirinden konuşkan gelin adayları buldular. Ama nafileydi. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi kimse istemiyordu. Nice sonra bir gün halası çaldı kapısını. Çok yaşlanmıştı artık. İçeri girerken takatinin yarısı kapının tokmağında asılı kaldı. Bilemedim oğul dedi kısık bir sesle. Bilsem hiç böyle olur muydu? Sen doğduğunda yüzün bir mum damlasıydı. Doğmadan evvel ne çizersem kâr sandım. Durgun da olsa sana bir yüz yaptım. Ama gözlerin, vakit o kadar dardı ki artık katılaşmak üzereydin. O telaşla ancak bu kadarı geldi elimden. Gözlerin böyle incecik, kesik kaldı. Gözlerini çizdim çizmesine de açmayı akıl edememişim işte. Mumdan bir perde kaldı gözlerinin üzerinde. Bilemedim oğul, bağışla. Yoksa benim gözüm açık gidecek. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi halasının kırış kırış ellerine baktı. Yüzünün ressamıydı bu eller, kaderinin mimarı. Öpebilirdi onları, öpüp de başına koyabilirdi. Avutabilirdi onları, avuntularla yatıştırabilirdi. Yapmadı. Halası gitti. Giderken takatinin kalan yarısı da kapının süngüsüne takıldı. Aynı günün gecesinde yaşlı kadının ölüm haberi ulaştı. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi cenaze evine adımını atmadı. Yüzünün ressamının helvasını tatmadı. Kimseye kin tuttuğu yoktu. Sadece umursamıyordu. Hiçbir şeyi umursamıyordu. Artık her şeyi yapabileceğini hissediyordu. Madem ki her şeyi yapabilirdi, en iyisi hiçbir şeyi yapmamaktı. Birer birer geri püskürttü yardım etmek için kapısını çalanları. Hüngür hüngür ağlattı ablalarını. İçin için sevindirdi düşmanlarını. Bir duman deryasına saldı kendini. Bir duman deryasında karadan en uzağa kulaç attı. Gidince gördü ki uzak denilen mesafe tıpkı bir serap gibi sahteydi. İnsan ne kadar açılırsa açılsın hep yerinde kalıyordu orayı buradan ayıran ufuk çizgisi. Uğraşmaya değecek bir meşgale var mı bu dünyada diye söyleniyordu dumanı içine çekerken. Omuzlarını silkiyordu umarsızca. Varsa da ben yaparım hevesim geçer. Bana hiç geçmeyen hevesler lazım. Yaşamaya değecek bir serencem var mı bu dünyada diye soruyordu başı fıldır fıldır dönerken. Omuzlarını silkiyordu umarsızca. Varsa da ben yaşarım hikayesi biter. Bana hiç bitmeyen hikayeler lazım. Kararını vermişti. Bitecekti. Eriyordu gün be gün. Mum ömrünü daha çabuk tüketebilmek için inadına sokuluyordu bildiği bütün sıcaklıkları. Mangal başında oturup etrafını kandillerle donatıyor, meşaleleri kucaklayıp şehirde çıkan her yangına koşuyor, fırınlarda sızıp külhanlarda ayılıyor, rakıya genzini yaktırıp ateş oğlanlarına övgüler düzüyor, gündüzleri saatlerce güneşlenip geceleri yüksek kırat orospularla yatıyordu. Bir an önce erimek, yüreğini sıkan bu katılıktan bir an evvel kurtulup tekrar sıvı olmak istiyordu. Madem ki bir mum damlası olarak gelmişti dünya dedikleri bu abes nizama, bir mum damlası olarak çekip gidecekti. Başladığı hiçbir işi bitirememiş olabilirdi ama başladığı yerde bitecekti. Sonra gene donardı belki. Bu sefer bambaşka bir kisvede. Onu da beğenmezse ne gam, akardı gene. Nasıl olsa sonsuzdu zaman. Sınırsızdı mekan. Niçin sıkışıp kalacaktı ki bu kalıbın içinde? Havalar soğudu. Kış geldi. Havalar ısındı, karlar eridi. Ama o hala tamamıyla eriyememişti. Mum ömrüne lanet, mum ömrüne küfür, mum ömrüne sitem etmeye takati kalmamıştı. Gerdek gecesinde bile estiye kırdığından beri kırk yamalı tek iplikli şaman kisvesi gibiydi ayna kırıklarındaki aksi. İsmiyle mühürlenmiş hikayeyi kırpmış, kırpıkları zamanlara ve mekanlara saçmıştı. Artık her şey parça parçaydı. Ve bütün erise bile parçaları bir türlü erimiyordu. Kötü günler geçirdi ama yaşadı ve nice sonra bir sabah halacasında yeniden çıktı sokaklara. Eskisi gibi değil ama bir başkalık vardı sokağa çıkışında. Etrafa bakındı. Her zamanki gibi değil ama bir başkalık vardı etrafa bakınışında. Artık bölük pörçük bir hikayeyi kırpık kırpık heceleyen, eğri büğrü bir sureti kırık dökük akseden aynanın kırıklarına basa basa yürüdü. Bir iğne yastığıydı göz bebekleri. Işık çemberine batan kem gözlerden, bet sözlerden delik deşikti. Bazı bazı deliklerden susuyordu. O da böyle ağlıyordu. O kadar uzun zaman olmuştu ki yürümeyeli, ne bacaklarının her adımda titremesine mani olabiliyor, ne de gideceği yönü tayin edebiliyordu. Her yön birdi sanki. Her geçit aynı çıkmaza açılıyor. Her sokak tıpatıp ötekine benziyordu. Galiba bıraktığı gibiydi hayat. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi'nin ne bunca zamandır ortalıkta olmadığından haberdardı ne de geçirdiği buhrandan. Bir erkek geliyordu karşıdan. Genç ve şık. Biraz da salpa. Su başını kesmiş harami gibi dikildi karşısına. Nereden böyle? Evden dedi delikanlı. Sanki evi peşinden geliyormuş gibi omuzunun üstünden arkaya bakarak. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi merakla yaklaştı delikanlıya. Kesif bir koku çalındı burnuna. Ağzımdaki karanfil kokusunu bastırmak için rakı içtim. Ölçüyü kaçırmış olabilirim diye açıkladı delikanlı. Parfüm de sürünmüştüm bolca ama gene de kurtulamıyorum bu nahoş kokudan. Valide okumuş çörek otu koyuyor ceplerime. Evden çıkmadan evvel karanfil çiğnetiyoruz orada. Bütün gün çörek otu karanfil kokuyorum. Yemekler yavan, sokaklar dar, günler kısa. Köhne ahşap evler gibi kokuyorum. Peki nasıl kokmak isterdin diye bağırdı Keramet Mumi Keşkememiş Efendi. Söylene söylene uzaklaşan delikanlının arkasından. Hani şu her birinin ayrı bir ismi olan oymalı, fiyakalı taş evler var ya. İşte onlar gibi kokmak isterdim. Serin serin, serin ve kendinden emin. Başka şeyler de söylemiş olmalıydı ama artık duyulmuyordu sesi. Bir ara Keramet Mumi Keşkememiş Efendi rüzgarın kendinden yana esmesini fırsat bilerek tekrar bağırdı. Peki nerede var böyle evler? Bekledi ama sesini alıp götüren rüzgar delikanlıdan bir cevap getirememişti. Derken tam dönüp gitmek üzereyken bir fısıltı çalındı kulağına. Pera'da, Pera'ya, Pera. İşte o zaman Keramet Mumi Keşkememiş Efendi anladı ki memleketin erkeklerine bir haller olmuştu. Acaba o inzivadayken mi değişivermişti erkekler? Yoksa nicedir böylelerdi de o mu geç kalmıştı görüleceği görmekte? Her halükarda anlamıştı ki bundan sonra hiçbir şeyi eskisi gibi seyretmeyecekti. Rüzgarın bile niyeti yoktu geriye doğru esmeye. Belli ki yön değiştirmişti kıble. Eski adetlerin pabuçları damlarda aranmalıydı. Artık yeni ve Avrupa'ya olandı geçer akçe. Belli ki kavurucu bunaltıcı güneş ışınlarını sızdırmıyordu oymalı, fiyakalı taş evler. Ne de yemeklerin yavanlığını, sokakların darlığını, günlerin kısalığını. Köhne, ahşap evlerin tekerrürlerle örselenmiş, bakımsızlıktan sararmış cephelerine inat, seyirlik bir tazelikte oymalı fiyakalı taş evler. Karşıdaki dilini bilse de bilmese de kendinden bahsetmeyi severdi taş evler. Ahşap olanlar ise içinde yaşayanların muhabbetini dinlemekten keyif alır, fazla konuşmazdı. Birinin yalnızlığında cisim buluyordu hayat, öteki ise ancak başkalarıyla birlikteyken vardı. İçlerinde kim yaşarsa yaşasın, yabancılarla seyredilmek için, seyredilebilecek surette inşa edilmişti taş evler. Ahşap olanlarsa içinde yaşayanları dışarının gözlerinden saklar, sakinleriyle birlikte içe kapanırdı. Parçalanmış yahut hiç kurulmamış yuvalarla tazelenebilirdi taş evler. Oysa ahşap olanlar dallı budaklı aile ağaçlarının köklerinden alırdı hayat suyunu. Bu sebepten işte içi boşaltılan taş evler gene öyle vakur kalabilirken terk edilen ahşap evler bir daha iflah olmuyordu. Görülmek ve göstermek üzerine inşa edilmişti taş evler. Zaten bu yüzden dış cepheleri gelip geçenlerin bakışlarıyla her dem yeniden sıvanıyordu. Görülmemek ve göstermemek üzerine inşa edilmişti ahşap evler. Zaten bu yüzden dış cepheleri yabancıların nazarıyla aşınıyordu. Tam bir erkek, bir tek erkektir demedi Keramet Mumi Keşkememiş Efendi. Daha kaç erkek tanımalıydı ki erkekleri yeterince tanımış olmak için. Kaç kitap okuyunca alim, kaç diyar görünce gezgin, kaç tekrarla yıpranınca müzmin olurdu insan. Kaç olunca çok, kaçta kalınca azdı rakamlar. Bu gördüğü ikinci örnekti ve madem ki kırılmıştı ayna, iki de yeterdi Keramet Efendi'ye. Zaten o rakamlardan ikiyi fevkalade bulurdu. Gözlerini gösteren aynayı kırdığı gerdek gecesinden bu yana yaşamak için bir sebep bulmuştu ilk defa. Malum ya, insanın canı neresinden acırsa kalbi orada atardı. Keramet Mumi Keşkememiş Efendi kalbi küt küt gözlerinde atarken uğraşmaya değecek bir meşgale istemişti. Öyle hep alıştığı üzere kolayca kotarıp bir kenara kaldıramayacağı, belki de hiçbir zaman tam olarak kotaramayacağı, hevesini alamayacağı bir meşgale. İşte şimdi galiba bunu buluyordu. Bir de yaşamaya değecek bir serancam istemişti. Hikayesinden hikayeler damıtabileceği, her haliyle gördüğünde bile her halini göremeyeceği, belki de sonunu hiçbir zaman getiremeyeceği bir serancam. Kim bilir, bu işe koyulduğunda belki onu da bulabilirdi. Neyle uğraşacağını bulmuştu. Madem ki acayipliğinin sebebi gözleriydi, o da bundan böyle sırf gözlere hitap edecekti. Ne kaybettiyse kendi gözlerinin yüzünden, daha fazlasını devşirecekti başkalarının gözlerinden. Gözleri yüzünden çektiği yalnızlığın acısını binlerce insanın etrafına toplayarak çıkartacaktı. Gözlerinin yüzünden zehir olan hayatını gözlerinin sayesinde ballandıracaktı. Başkalarının göremediklerini gördükçe gözleri, başarmanın şerefine kaldıracağı her kadehi körlüğün karanlık iksirinden damıtacaktı. Bu amaçla evvela memleketin gidişatını kollayıp mantar toplar gibi toplayacaktı gidişata körü körüne inananları. Madem ki neyin nasıl göründüğündeydi Osmanlı memleketinin erkeklerinin aklı fikri, o da bundan böyle bin erkeğe bir seyirlik dünya sunacaktı. Madem ki aradığı sualin cevabıydı Pera, o da her ne yapacaksa orada yapacaktı. Epeyce dolanıp fikir danıştıktan, uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra nihayet karar verdi. Devasa bir çadır kuracaktı. Öyle bir çadır ki değil günlerce, değil senelerce, asırlarca unutulmayacaktı. Öyle bir çadır ki kuyruğunu yutan bir yılan gibi başlangıcında sonlanıp sonunda başlayacak, gözlerden çıkıp yola gene gözlere varacaktı. Çadırın rengi vişne rengi olacaktı. Vişne rengi çadırda seyirlik bir dünya sunacaktı binlerce erkeğe. Erkek doğmanın önemini annesinin yokluğundan öğrenen, kızlarının en küçük kardeşlerine gösterdiği alakayı içten içe kıskanan bir babanın elinde büyüyen ve şu hayatta evvela iki cinsi birbirinden ayıran, hudut boyunu arşınlayan, altı eniştesinin de ne zaman hiddetlenip nasıl yatışıvereceklerini gayet iyi bilen, altı ablasının da kendi oğullarını nasıl yetiştirdiğine dikkat eden, bir gecelik karısını hala rüyalarında gören ve zaten doğuştan Allah vergisi bir zekaya sahip olan Keramet Mumi Keşkememiş Efendi, erkek gözüne hitap edecek bu seyirlik dünyayı tasarlarken pek de zorlanmadı açıkçası. Erkeklerin güzel kadın görmekten nedenle hoşlandıklarının farkındaydı. O halde o da onlara görmek istediklerini gösterecekti. Vişne rengi çadırın seyirlik dünyasında güzeller ya da en güzeller değil, güzelliğin ta kendisi sergilenecekti. Birbirlerinden sokakta selam, kavgada aman esirgeyen onca erkeğin akşam ezanından sonra yokuşun tepesindeki vişne rengi çadırın doğuya bakan kısmında toplanmalarının sebebi birdi. Label Anabel. Onlar buraya o afeti devranı görmeye gelmişlerdi. Güzeller güzeli, zehirli porsuk ağacı ormanlarının yegane perisi, menevişli hayat iksiri, Label Anabel. Memaliki Osmaniye, komşunun bahçesinden elma aşırmış bir çocuğun telaşıyla arkasına bakmaya cesaret edemeden batılılaşırken, Pera'da bir yokuşun tepesinde kurulan vişne rengi çadırda Label Anabel'in ne aradığını anlayabilmek için biraz gerilere uzanmak lazım şimdi. Geriye, yani bütün sırları sırlayan geçmişe. Zamanda ve mekanda yola koyulmak lazım şimdi. Öyle fazla geriye değil. Aynı yüzyıl içinde biraz gerilere. Öyle fazla uzağa da değil. Fransa topraklarına. Çünkü aynı yüzyıl içinde Fransa'da başladı güzeller güzeli. Zehirli porsuk ağacı ormanlarının yegane perisi. Menevişli hayat iksiri. Label Anabel'in hikayesi. Ama işin doğrusu bu kısmı tamamen atlamak mümkün. Yazmadan geçmek de mümkün. Okumadan geçmek de. Hiç oyalanmadan buralarda rahatlıkla sıçranabilir bir sonrasına, yani bir sonraki rakama. Ne de olsa hiç yaşanmayabilirdi olanlar. Seyrine bakılacak suret yoktu zira. Nedenle güzel olursa olsun seyirlik olan, hakkı vardı gözlerden ırak kalmaya. Hem gözlerden ırak kalabilseydi eğer, bu kadar güzel olmazdı zaten. Yok eğer illa da göreceksek görmeden geçebileceklerimizi, 1868 Fransa'sına gitmek gerekecek şimdi.